Ayrım 17. 6. Les Feux Catton. İşte afişte aynen böyle yazıyordu. Ve Sami saatlerce önünde durup okumasına rağmen bu cümleye bir anlam veremiyordu. Kelimeleri tek tek ele alırsa Les oku, Feux için, Catton ise kedi anlamına geliyordu. Ama kedi için oku ya da kediye oku cümlesinin bir anlamı yoktu ki. Afiş hastanenin giriş katındaki kitaplıkta asılıydı. Raflarda bir sürü kitap duruyordu. Hiçbiri ilgisini çekmiyordu Sami'nin. Kitaplığa her gün o afişi seyretmek için geliyor ve karşısına oturarak uzun uzun bakıyordu. Afiş iyi bir ressamın elinden çıkmış gibi görünüyordu. Resimde bir kedi, tavan arasındaki kitap raflarının önüne insan gibi uzanmış, bir elini başına destek yapmış, büyük bir kitap okumaktaydı. Sarı bir kediydi. Kafası ve kulakları büyüktü. Kuyruğu çok uzundu. Sirikit'in düzgün oranları yoktu bu kedide. Ama ressam bile bile çocukların yaptığı gibi değişik bir perspektif kullanmıştı. Belki de o yüzden orantısızdı kedi. Gözlerini kocaman açmış kitap okuyordu. Bu yüzden afişte yazılı olan cümle daha da anlamsız geliyordu Sami'ye. Kedi için oku. Bir kere okuyan kedinin kendisiydi. Günlerce düşündü ama bu bilmeceyi çözemedi. Sonunda artık her gün gelip kedi afişi seyreden bu zayıf hastaya gözü alışmış bulunan kitaplık görevlisi kadına sordu. Kırklı yaşlarının sonlarına yaklaşmakta olan kilolu sarışın kadın gülümsedi. Sonra Sami'ye Feux Catton'ın bir deyim olduğunu, hay Allah yahu gibi bir anlama geldiğini ve afişte ikili bir anlamda kullanıldığını söyledi. Sonuç olarak Les Feux Catton cümlesi bir kelime oyunuyla oku be yahu gibi bir anlama geliyordu. Bu açıklamalar Sami'yi rahatlattı ve anlamsız bir biçimde kafayı taktığı kedi afişinden böylece kurtulmuş oldu. Bir daha da kitaplığa gitmedi. Hastanede günleri çok sıkıcı geçiyor ve yaşlı adamı görmediği saatlerde ne yapacağını bilemiyordu. Doktorların konuşmalarından kendisine hipokondriyak gibi bir teşhis konulduğunu anlıyordu. İlk başlarda kendisiyle birçok doktor konuşmuş, sonunda bir tek doktor kalmıştı. Psikoterapi seanslarında bu genç erkek doktor kendisine yakınlaşmaya, ona güven vermeye çalışıyordu. İsveçlilerdeki şaşmaz görev saygısıyla her gün Sami ile konuşuyor, onun yaşamını ve ruh sağlığını önemsediğini gösteriyordu. Sami doktorun gözünde sadece bir hasta olduğunu, İsveçli ya da mülteci kimliğinin bir fark yaratmadığını görüyor, bundan biraz da utanıyordu doğrusu. Mültecilerin kendilerine kucak açmış ve yeni bir yaşam bağışlamış olan İsveç hakkındaki ön yargılı fikirleri gözüne daha da saçma görünüyordu şimdi. Bu ülke iyiydi. Bu doktor gibi iyi insanlardan oluşuyordu. Bu çılgın dünyada nasıl olduysa saf ve temiz kalabilmiş bir ulus yaşıyordu kuzeyde. Nils adlı doktoruna her geçen gün biraz daha ısındığını hissediyordu. Çünkü adam onu çocuk yerine koymuyor ve bilincine hitap etmeye çalışıyordu. Ona hipokondriyak hastaların gövdelerindeki her ağrıyı, her işleyiş bozukluğunu abartmaya eğilimli olduklarını anlatıyordu. Herkesin vücudunda semptomlar vardı ve insanlar bunlara aldırmadan, çoğu zaman bunları fark etmeden yaşar giderlerdi. Ama Sami gibi kendini dinleyenlere ve belirti arayanlara da rastlanabiliyordu işte. Bu durumda hastalar paniğe kapılıyorlardı. General Anksiyete Sendrom olarak adlandırmıştı bunu. A-N-X-I-E-T-Y. Genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan bu hastalık depresyona dönüşebiliyordu. Serotonini artıran ilaçlar kullanabilirlerdi. Ama bunların yan etkilerinin hastalığı durumunu daha da artırmasından korkuyorlardı. Sami'nin durumunda buna ek olarak halüsinasyon görme hali de vardı. Bu açıklamalar Sami'ye iyi geliyordu. Doktora söylemediği en önemli şey yaşlı adamın varlığının kendisini daha çabuk iyileştirmekte oluşuydu. O adamı görmekle gündelik sıkıntılarını unutuyor, kendisini daha büyük bir amaca yönlenmiş hissediyordu. Parmaklıklara dokunma, yerdeki kareleri birer birer atlama gibi kompulsif sorunları azalmaya başlamıştı. Hastane koridorlarında dolaşırken renkli çizgilerle belirtilmiş yolların birinden diğerine kolaylıkla geçebiliyordu. Bu dev hastanede insanların gidecekleri yeri kolay bulabilmeleri için her bölüme mahalle ve sokak adları verilmişti. Girişteki bir şema o bölümlere giden renkleri gösteriyordu ve zemine bu çeşitli renklerde şeritler çizilmişti. Mesela sarı renkten yürümeye başlayıp onu hiç bırakmazsan sonunda seni gitmen gereken yere ulaştırıyordu. Geniş koridorlarda elektrikli arabalar dolaşıyordu. Giriş katındaki kafeterya şık ve temiz bir şehir lokantasına benziyordu. Sami gün boyunca buralarda dolaşıyor ve parmaklarının oluşturduğu vizörden bakarak bir film çekiyor olsa hangi açıları kullanacağını bulmaya çalışıyordu. Ama Doktor Nils'in onu iyice bunaltan sorularından kurtulmak için bulduğu en iyi çare, kedi afişinin önünde oturup anlamını çözmeye çalışmaktı. Çünkü Nils bir türlü rahat bırakmıyordu onu. Günlük terapi seanslarında durmadan kendinden, Türkiye'deki yaşamından, çocukluğundan söz ettiriyor, her şeyi öğrenmeye çalışıyordu. Annesi babası nasıl insanlardı, çocukluğunda çok baskı görmüş müydü? Ya arkadaşları, onlar ne biçim çocuklardı? İlk gençlik yılları, politik tavırlar, sevgililer, aşklar, cinsellik, her şeyi sorup duruyordu işte. Sami de bu iyi doktoru kırmamaya çalışıyor, dilinin döndüğü kadar her şeyi anlatıyordu. Ama Nils bir türlü tatmin olmuyordu. Onun anlatmadığı, sakladığı bir şeyler olduğuna inanmıştı. Bu fikir aklından hiç çıkmıyor, bu yüzden Sami'yi zorladıkça zorluyordu. Sami anlattıklarının bir noktasına gelip zınk diye duruveriyordu ona göre. Oradan öteye geçemiyordu. Karanlık bir kuyu gibiydi, dibini göremiyordu. Doktor Sami'ye hastanede hiç hayal görüp görmediğini sordu. Sami duraksadı, düşündü ve dün gece sabaha karşı koridorda dolaşırken gördüğü geyikten söz etmemeye karar verdi. İyice deli olduğuna karar vereceklerdi. İşin garibi, Sami'nin de geyiğin orada bulunmadığını, onu görürken bile bir hayale baktığını bilmesiydi. Ama öyle canlı, öyle gerçek duruyordu ki, koridor masmavi bir ışıkla aydınlatılmıştı. Yer dizlerine kadar yükselen bulutumsu bir sisle kaplıydı. Geyik ışıklı koridorun öteki ucundaydı, geniş boynuzları neredeyse duvarlara değecekti. Yaylanarak yürüyor, hiç ses çıkarmıyordu ve sırtında çıplak bedenli bir genç kız taşıyordu. Kızın uzun siyah saçları göğsüne dökülmüştü. Yüzü görünmüyordu. Sami hiçbir şey anlatmamaya karar verdi ve inatla sustu. Sonunda doktor baktı ki Sami'yi zorlayarak konuşturması imkansız. O zaman yaz bunları dedi. Hiç kimse okumasa bile yaz. Sadece kendin için. Sami hiçbir anlam belirtmeden başını salladı. Bu öneriyi kabul edip etmediği belli değildi.